Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 50.
Sivas Kongresi 1918 mütarekesine sınırları içinde kalan topraklardan söz ederken, İstanbul'daki parlamenterler ve dışında sözcüklerini de eklediler. Sivas bildirisi iyi niyetli yabancı ülkelerin yardımını kabul ediyordu. İstanbul'da ise bu nokta olumsuz hale getirilmişti. Ülke bağımsızlığına karşı yapılacak hiçbir müdahaleye tahammül edemeyecekti. Dipnot. Yeni Türkçe çevirisiyle metin için bakınız Goloğlu 3. cilt sayfa 80-81. Tartışmaya açık olan ve ateşkes sınırları dışında ikinin de bulunduğu orijinal metin Selek sayfa 276. Açıklama Akşin 2. cilt sayfa 315-318. Türk tarihinde daha önceleri olduğu ve sonraları da olacağı gibi az çok özgür bir parlamento milliyetçi söylemler arasında bir yarışmaya yol açtı. Mustafa Kemal uygulanabilir hedefler üzerinde yoğunlaşıp ülkesinin zararını nerede kesebileceğini bilirken, parlamenterler damat Ferit'in Paris Barış Konferansı'ndaki hatalarını yineleyip yalnızca İtilaf devletlerini çileden çıkarmayı başardılar. Ama İstanbul'da hazırlanan bildiride derhal göze çarpmadığı halde son derece önemli olan bir nokta vardı. Türkiye sözcüğü ilk kez Türkiye ile yapılacak barış anlaşmasından söz eden cümlede madde 3 kullanılmıştı. Yabancılar çok uzun zamandır bu ülkeye Türkiye diyorlardı ve artık Türkler de bunu benimsemeye başlıyordu. İtilaf devletlerinin karşısına sürdürdükleri politikayı tersine çevirme olanağı çıkmıştı. Ekim ayında İstanbul'daki ABD temsilcisi Amiral Bristol'in başkanlığında Yunanların İzmir işgalinin ardından yaşanan kanlı olayları araştıran komisyonun raporu onlara ulaştı. Buna göre Yunanlar eğer İzmir'i ilhak etmeyeceklerse bölgeyi işgal etme konusunda yalnız bırakılmamalıydılar. Ama böyle bir ilhak işlemi milliyetlere saygı duyulması ilkesine karşıydı. Ayrıca Türklerin ulusal duyarlılığı böyle bir ilhakı asla kabul etmeyecekti. Ancak zorla yani askeri bir harekatla boyun eğdirebilirlerdi. Ama bunda da Yunanistan'ın tek başına hiçbir başarı şansı olamazdı. Dipnot, Llewellyn Smith'in alıntısı sayfa 112. Varılan sonucu destekleyen General Milne, Yunan askerleri çekilmedikçe çete faaliyetlerinin süreceğini açıkladı ve Yunanların daha fazla ilerlemesinin karşılaşılan güçlükleri arttıracağını ekledi. Dipnot adı geçen eser sayfa 111. Her iki tarafın askerleri politikacılardan daha tutarlı bir biçimde gerçekçiydi. İtilaf devletleri yollarını değiştirmediler, münakaşa ettiler, planlarını yenilediler ve biraz daha batağa saplandılar. Londra'da 12 Şubat'ta başlayan bir toplantıda İstanbul'u Türklere bırakıp İzmir yöresini saymaca yani itibari Osmanlı yönetimi altında Yunanlara vermeye kararlaştırdılar. Clemenceau'nun görevini devralan Fransa'nın radikal sosyalist başbakanı Alexandre Mioran, Yunanların İzmir'den çekilmesi taraftarıydı. Ama her zamanki gibi Venizelos'un büyüsü altında kalan Lloyd George bu öneriyi reddetti. Dipnot adı geçen eser sayfa 120. 11-12 Şubat tarihlerinde Fransızların Maraş'tan sürüldüğü ve bölgeye geri dönmüş olan çoğu Ermeninin yok olduğu haberi konferansa ulaşınca Türk karşıtı duygular iyice alevlendi. Dipnot. Maraş'ta öldürülen Ermenilerin sayısı 1700 ile 16.000 arasında değişmektedir. Akşin, cilt 2 sayfa 345. 1914 tarihinde Maraş çevresinde yaklaşık 45.000 Ermeni bulunuyordu. McCarthy sayfa 79. 1915 yılındaki sürgün ve ölümlerden sonra kaç kişinin hayatta kaldığı ve 1919'da kaç kişinin geri döndüğü bilinmiyor. Ama Hovhannisyan'ın belirttiği gibi dönenlerin sayısının 20.000 olması, cilt 3 sayfa 37, aşırı gibi görünüyor. Bu durum İngiliz hükümetini ölümcül sonuçlara yol açacak bir adım atmaya yönlendirdi. Eğer İtilaf devletleri Anadolu'yu denetim altına tutamayacaksa, en azından İstanbul'daki varlıklarını güçlendirip Osmanlı hükümetini kendi istekleri doğrultusunda davranmaya zorlayabilirlerdi. Bir kez İstanbul kesin olarak kontrol altına alınınca, sert koşullar içeren bir barış anlaşmasını kabul ettirmek daha kolay olacaktı. Ne var ki İstanbul'un işgal edilmesi konusunda İtilaf devletlerinin fikir birliğine varması kolay değildi. Tartışmalar neredeyse bir ay kadar sürdü. Bu arada Ankara'daki ve İstanbul'daki milliyetçiler hükümet, saray ve itilaf devletleri ayrı ayrı yönlere doğru çekerlerken Anadolu bir otorite boşluğu tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çetesi daha önceden milliyetçi Çerkez Ethem tarafından bozguna uğratılmış olan milliyetçi karşıtı Çerkez Subay Anzavur Ahmet 16 Şubat'ta bu kez Akbaş'taki depodan silah ve cephaneleri kaçıran milliyetçilere karşı eylemlere başladı. Akbaş baskınının lideri öldürüldü ve silahlar imha edildi. 3 Mart'ta Sadrazam Ali Rıza Paşa istifa etti. İtilaf devletleri sadrazamdan İzmir yöresinde Yunan birliklerini çevreleyen Türk milliyetçi güçlerinin en az 3 kilometre geriye çekilmesi emrini vermesini istemişlerdi. Ali Rıza Paşa bunu başaramayınca iktidarsızlığını itiraf edercesine istifa etmişti. Milliyetçiler düşman olarak kabul ettikleri damat Ferit Paşa'nın aynı makama geri dönme yolunun açılmasından korkmaya başladılar. Mustafa Kemal'in çabaları sonucunda saray ülkenin dört bir yanından ulusal çıkarları feda etmeye hazır bir hükümetin kurulmasına karşı uyarıda bulunan telgraf bombardımanına tutuldu. Milliyetçilerle yüzleşmekten çekinen padişah geçen yıl Amasya'da Mustafa Kemal ile fikir birliğine varmış olan Salih Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Vatanseverlik aşkından kesinlikle kuşku duyulmayan Fevzi Paşa harbiye nazırı olarak görevini sürdürdü. Bu kurnazca davranış milliyetçilerin arasındaki bölünmeyi sürdürdü. Sonunda İngilizlerin politikası Mustafa Kemal'in imdadına yetişti. 10 Mart'ta İngilizler İstanbul'da milliyetçilere karşı bir girişimde bulunmak için İtilaf devletlerinin onayını almaya başardı. Ertesi gün İtalyanlar bu haberi Rauf Orba'ya sızdırıp kendisiyle birlikte hareketin diğer önde gelenlerinin başkentten ayrılmalarını önerdiler. Rauf Orba'yı Mustafa Kemal'e bilgi verirken haber sızdırmanın amacının milliyetçilerden kurtulup damat Ferit'i başa geçirmek olabileceğinden kuşkulandığını söyledi. Bu nedenle İstanbul'da kalıp Salih Paşa'nın rengi belli olmayan hükümetini yenilgiye uğratmak için çabalayacaktı. Dipnot Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızdan Bir İnsanımız, Cilt 2, Sayfa 27-28. İngilizlerin İstanbul'da bir girişimde bulunacağını Mustafa Kemal daha önceden haber almıştı. Ankara'daki Fransız Birliği'nin komutanı tren istasyonunu işgal eden İngiliz askerlerinin ayrılma hazırlığı içinde olduğunu ve onlar gidince Ankara'ya tren seferlerinin durdurulacağını kendisine söylemişti. İngiliz girişimlerini protesto etmek için parlamentonun görev başında olması konusunda Rauf'un fikrini paylaşıyordu. Ama kendisiyle birlikte en yakın arkadaşlarının Ankara'ya gelmesi için ısrar etti. Eğer burada bir hükümet kurulacaksa onlara gereksinim duyulacaktı. Dipnot, Nutuk, Sayfa 273. Başkentten ayrılmanın geride kalan mebusları kızdıracağını ve meclis toplantılarının Ankara'ya taşınmasının güç olacağını iddia eden Rauf bu öneriyi reddetti. Dipnot Orbay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 2, Sayfa 31. Rauf Orbay'la yolları ayrıldıktan sonra yaptığı 6 gün süren nutukta, Mustafa Kemal her zaman geçerli olan ben burada böyle ağır bir muhakeme yürütmekten içtinap ederim, yani geri dururum girişini yaparak, Rauf ve arkadaşlarının belki de Anadolu'daki direniş hareketinin tehlikelerini göze almak yerine, İngilizlerin elinde Malta'ya sürgüne gönderilmeyi tercih etmiş olabileceklerini söyledi. Dipnot Nutuk, Sayfa 274. Bu sözleri haksızlıktı. Rauf Orbay cesur ve onurlu bir insandı. Ama hala padişahtan umudunu yitirmemiş olduğu için başkentten ayrılmak istemeyen parlamentonun acemi, milliyetçi çoğunluğundan kopmaya henüz hazır değildi. Ne var ki meclis reisi Celalettin Arif 13 Mart'ta kaçıp Ankara'ya gitti. 15-16 Mart gecesi İngiliz askerleri önemli binaları işgal edip Türk milliyetçilerini tutuklamaya başladılar. Bu berbat bir eylemdi. Şehrin eski kesiminde Osmanlı 10. Kafkas Tümeni ile Askeri Müzik Okulu'nun ortaklaşa kullandığı Mızıka Karakolu'na giren İngiliz Hint ordusu askerleri tarafından 5 Türk askeri öldürüldü. Ama tümen komutanı Yarbay Kemalettin Sami kaçmayı başarıp Anadolu'ya geçti ve milli orduya önemli hizmetlerde bulundu. Dipnot, Kemalettin Sami Karakol adlı gizli örgütün kurucuları arasındaydı. Tunay'a, Sayfa 520. Rauf Orbay kendisine özgü bir biçimde yasalara uygun davranarak saraya gitti. Meclisin onayını almadan hiçbir uluslararası anlaşmayı imzalamaması konusunda padişaha uyardığını iddia edecekti. Söylendiğine göre Vahdettin, "Halk bir koyun sürüsüdür, ben de onların çobanıyım." yanıtını vermişti. Rauf daha sonra meclise gitti. Boğaz sahilindeki binadan gemiyle kaçmak çok kolaydı. Ama Rauf bunu yapmayı reddetti ve karakol örgütünün önderi Kara Vasıf ile birlikte kendilerini tutuklamaya gelen İngiliz askerlerine teslim oldu. Aralarında eski Harbiye Nazırı Cemal Paşa, Mersinli, Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa, Çobanlı ve bir grup gazetecinde bulunduğu toplam 18 Türk milliyetçisi yakalanıp Malta'ya sürgüne gönderildi. Dipnot, İstanbul'un işgalinin tüm kaynaklardan derlenen ayrıntılı anlatımı için bakınız Akşin Cilt 2 Sayfa 404-416. Bu gazetecilerden Amerikan eğitimi almış olan Ahmet Emin Yalman, Türkiye'nin en önde gelen liberal başyazar olacaktı. Baskının tüm ayrıntıları Ankara'daki Mustafa Kemal'e Manastırlı vatansever telgraf memuru Hamdi tarafından iletiliyordu. Hamdi de sonunda Ankara'ya gidecek ve milliyetçilerin karargahında çalışacaktı. Mustafa Kemal artık İngilizlerin hamlesini görmeye hazırdı. İlk olarak bütün askeri birimlere ve milliyetçi örgütlere gönderdiği bir telgrafla kolayca Türklerin öfkesinin hedefi haline gelebilecek gayrimüslimlerin güvenliğinin sağlanmasını istedi. İkinci telgrafında ise başkentten gönderilecek yanıltıcı açıklamalara değer verilmemesini istedi. Tüm yabancı devletlere protestolar gönderildi ve kendisini destekleyenlerden ülkenin her tarafında protesto gösterileri düzenlemelerini istedi. En önemlisi ise halka İstanbul'un zor kullanılarak işgal edilmesinin 700 yıllık geçmişi olan Osmanlı Devleti'ni sona erdirdiğini bildirmesiydi. Yani bugün Türk milleti medeni kabiliyetinin yaşama ve bağımsız kalma hakkının ve bütün geleceğinin savunulmasına çağrılmıştır. Dipnot, Nutuk, sayfa 276-280. Osmanlı hükümetinin itibarını sarsan ve başkentteki rakip milliyetçi örgütü hareketsiz bırakan İngilizler, Mustafa Kemal'in tasarılarına en büyük engeli ortadan kaldırmış oldular. Aynı zamanda rehine de verdiler. İstanbul'da tutuklanan Türk milliyetçilerine karşılık Mustafa Kemal Anadolu'daki İngiliz subaylarının gözaltına alınması emrini verdi. En önemli rehine Erzurum'da tutuklanan binbaşı, daha sonra Albay Rawlinson idi. Türk milliyetçileri ana köprüleri ve tünelleri imha etmeye başlarken demir yollarını denetleyen İngiliz birlikleri tam zamanında yerlerinden ayrıldılar. Dipnot, adı geçen eser sayfa 281, ASD cilt 1 sayfa 56, ATTB sayfa 274-275. 18 Mart'ta meclis son kez İstanbul'da toplandı. İtilaf devletlerinin parlamentolarına gönderdiği protestolarda milletvekillerinin dokunulmazlığını gündeme getirerek içlerinden 5 tanesinin tutuklanmasının kınandığını bildirdi. Sonra da süresiz olarak meclisin tatil edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Dipnot, Akşin, cilt 2 sayfa 443. Ertesi gün Mustafa Kemal bütün vali ve komutanlara gönderdiği genelgede milletin bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak tedbirleri düşünmek ve uygulamak üzere millet tarafından olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin seçimine gidilmesini bildirdi. Her sancaktan 5 üye seçilecekti. İstanbul'dan ayrılmayı başaran milletvekilleri de toplantıya katılacaktı. Dipnot, Nutuk, sayfa 281-282. Sonunda son Osmanlı Meclisi'nin 84 üyesi Ankara'daki mecliste yerlerini aldı. Dipnot, liste için Goloğlu, cilt 3, sayfa 345-351. İlk baskında tutuklanmayan milliyetçiler artık başkentten ayrılma zamanının geldiğini anladılar. Kaçanların arasında kadın yazar ve ateşli hatip Halide Edip adı var ve Mustafa Kemal'in isteğiyle 20 Mart'ta gizlice şehri terk etmeyi başaran Albay İsmet İnönü de vardı. Padişahı destekleyenler ile Mustafa Kemal taraftarları arasında bir iç savaşın sürdüğü ve eşkıyanın kol gezdiği yerlerden geçip Ankara'ya ulaştılar. Aralarında ilk başından beri Mustafa Kemal'i destekleyen Mazhar Müfit Kansu'nun da bulunduğu bir grup milliyetçi ise daha rahat olan deniz yolunu seçmişti. Fransız ajanları tarafından kendilerine sahte Fransız pasaportları verilmiş ve Suriye'deki Fransa Yüksek Komiseri General Gouraud'u götürülmüşlerdi. Guro onlarla bir anlaşma zemini üzerinde görüşmüş ve rapor vermek üzere Ankara'ya göndermişti. İtilaf devletlerinin arasındaki uyumsuzluğun yarattığı avantajları Mustafa Kemal görmezlikten gelmeyecekti. Dipnot, Kansu, cilt 2, sayfa 558-566. Yine de Türk milli direnişinin Mustafa Kemal'in önderliği altında birleşmesinin önünde bir engel daha vardı. Sadrazamlık önerisi yapıldığı zaman gözyaşlarına boğulan Salih Paşa hala makamındaydı. Dipnot, Türk geldi, sayfa 257. Ve Harbiye Nazırı Fevzi Paşa, Çakmak'ta Anadolu'daki komutanları padişaha sadık kalma konusunda ikna etmeye çabalıyordu. Konya'daki 12. Kolordu komutanı Albay Fahrettin'in durumu çok kritikti. Çünkü halen İstanbul'dakilerin tarafını tutar gibi görünüyordu. Mustafa Kemal onu ikna etmesi ya da edemediği takdire tutuklaması için Refet Bele'yi gönderdi. 3 Nisan'da Konya'nın kuzeyindeki Sarayönü tren istasyonuna gelen Albay Fahrettin, görünüşte ikram ve saygı ile hakikatte muhafaza altında Ankara trenine bindirildi. Dipnot, Akşin, cilt 2, sayfa 481-482. Ankara'ya vardığı zaman İstanbul'un durumu değişmişti. İtilaf devletlerinin milliyetçilere sahip çıkmama talebiyle karşılaşan Sadrazam Salih Paşa 2 Nisan'da istifa etti. Padişah da onun yerine milliyetçilerin baş düşmanı damat Ferit'i getirmeye karar verdi. Parlamentonun başkan vekili bu seçimin felaketlere yol açacağını söyleyince Vahdettin, ''Ben istersem Rum patriğini de Ermeni patriğini de getiririm, Hahanbaşı'yı da getiririm.'' yanıtını verdi. ''Getirirsiniz.'' dedi başkan vekili. ''Ama faydası olmaz.'' Dipnot, Türk geldi, sayfa 260-261. 5 Nisan'da damat Ferit 4. kabinesini kurdu ve Fevzi Paşa Harbiye Nazırlığı görevini yitirdi. Aynı gün Konya'ya dönen Albay Fahrettin bütün subaylarına Mustafa Kemal'in emri altına girmelerini bildirdi. Dipnot, Akşin, Cilt 2, sayfa 482. Ancak bundan sonra kol ordunun komutası tekrar ona verildi. Bölünme çizgisi artık açığa çıkmıştı. Türk milli direnişinin liderliği konusunda Mustafa Kemal'in ciddi bir rakibi kalmamıştı.
Ayrım sonu.